doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, dünden bugüne Türkçemizde birlikteliğimiz başladı. Programın Esra Dirmencioğlu hazırlıyor, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Bugün Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Fatma Açık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Ben de tüm izleyicilerimize merhabalar diyorum.
Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Bugün değerli dinleyicilerimiz, bu son programımızda dil, kültür ve aidiyet konusunu konuşacağız. Profesör Doktor Fatma Açık hocamızla. Sorularınız ve yorumlarınız için hep yaptığımız gibi telefon numaralarımızı anımsatayım ben sizlere. Ve ardından sohbetimize başlayacağız. 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz dünden bugüne Türkçe @trt.net.tr. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fatma Açık hocamızla başlayacağız sohbetimize. Hocam bu bizim 52. programımız, dünden bugüne Türkçemiz ve son programımız. Son programımızda sizi burada görmekten, ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Tekrar vurgulamak istiyorum bunu. Ve önemli bir konuya ayırdık bu son programımızı, 52. programımızı. Dil, kültür ve aidiyet. Hocam bu üç kavramı söylediğimizde aslında biz ne diyoruz?
Evet, öncelikle dille başlamak gerekirse dilin İki tür işlevi var biliyorsunuz. Birisi hepimizin çok sık bildiği ve tanımlarda yer alan bildirişim işlevi. Yani insanların duygu, düşünce ve fikirlerini bir şekilde aktarması. Ama ondan daha önemli bir işlevi vardır ki o da temsil sistemi olması dilin. İşte temsil sistemi olduğu noktada da devreye kültür ve aidiyet ve kimlik kavramları giriyor. Bu programda sizinle bildirişim işlevi üzerine hiç konuşmayalım. Yani araç işlevi bizi ilgilendirmiyor bu program açısından. Neden araç işlevi bizi ilgilendirmiyor? Çünkü insanlar duygu ve düşüncelerini seslerle, müzikle, resimle veya beden diliyle bir şekilde aktarabilir. Ama sembol işlevi ya da temsil sistemi devreye girdiği zaman çok farklı bir konu ve orada öncelikle bizim ana dili tanımına gitmemiz, ana dilinin ne olduğunu sizinle konuşmamız gerekiyor. Ana dili insanların en yakın çevresinden çocukluktaki öğrendiği dil diyebiliriz.
Hocam ana dili konusuna geçmeden önce dillerin ortaya çıkışı hakkındaki teoriler ne kadar ilginç. Hem İslami kaynaklara baktığımız zaman o dört yaklaşım, hem diğerlerine baktığımız zaman ne kadar ilginç teoriler ileri sürmüşler hocam. Chomsky'ye gelene kadar. Ben hep bunu merak etmişimdir. Buyurunuz hocam, ana dilini siz soruyordunuz, evet.
Pekala. Şimdi Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde ana dili soyca bağlı olduğu, topluluktan öğrendiği dil deniyor ama genel olarak bireyin bir toplumla en güçlü bağlarını oluşturan unsur diyebiliriz. Yani toplumla en güçlü bağlarını oluşturan, toplum ve toplumun sahip olduğu değerleri aktaran unsur olarak dil çok önemli. İnsanlar toplumsallaşma ve kimlik oluşturabilmek için belirli bir dili öğrenmesi, belirli bir dili kullanması gerekiyor. Anlaşma eylemleri koordine etme ve toplumsallaştırma bu alanda dilin en önemli işlevi. Düşünce ve hayata bakış açısı da ana diliyle oluşuyor bir şekilde. Ana dili hakimiyetimiz ne kadar güçlüyse düşüncelerimizin şekillenmesinde hem de ait olduğumuz toplumla bütünleşmede o oranda başarılı olabiliyoruz veya etkili olabiliyoruz diyebiliriz.
İkidillilik konusu da burada hocam. Geçen sene yine yapımcımın Neslihan Değirmencioğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Gölgedekiler'de bu konuyu üzerinde çok durmuştuk. İkidillilik de ilginç bir durum hocam. Başka bir ülkede, örneğin Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları üzerine yoğunlaşmıştık. Ana dilini doğru düzgün konuşamayan diğer dilde konuşamıyor.
Evet, ikidillilik konusu tabii bazen bireysel ikidillilikten söz edebiliriz. Bazen bir toplumun ikidilliliğinden bahsedebiliriz. Bireysel ikidillilik daha çok işte böyle göçlerle veya anne babanın farklı etnik kimliğe sahip olmasından kaynaklanabilir ama toplumsal iki dililiğin ayrı bir durumu söz konusu. Yurt dışındaki Türklere baktığımızda elbette orada neredeyse dördüncü nesillerini geçiriyor. Eğer Türkler açısından düşündüğümüzde, Türk soylular açısından baktığımızda ise daha önce sömürge toplumları olmasının gerektirdiği şartlar yüzünden bir iki dililik söz konusu. Her sömürülen toplumda ister istemez hakim topluluğun dili ve kendi dilleri bazen çatışma halinde, bazen bir arada ilerleyebiliyor. Göçlerle oluşmuş iki dillilik noktasında da işte işçi göçü olabilir veya diğer göçler zorunluluktan dolayı. Oradaki iki dillilikte ne diyebiliriz? Tabii ki başlangıçta insanlar tek dilliydi. Zaman içerisinde onların çocukları yavaş yavaş iki dili bir arada yaşamaya çalıştı. Fakat dördüncü nesilde aslında çok fazla iki dili diyemeyiz. Neden? Çünkü dördüncü nesilde Türkçe kaybolmak üzere. Bunda o ülkelerin uyguladığı dil politikalarının da tabii etkisi var. Çünkü biz görüyoruz ki Avrupa'daki bazı ülkelerde şöyle bir politika yürütülüyor. Ana dili olmadan da bir insan bir başka dili öğrenebilir. Geçmişte bunlar nasıl olsa geri dönecek Türkler için. Geri dönecekler zihniyete hakim olduğu için. Almanca ya da İngilizce öğrensinler, öğrenmesinler çok umursamamışlar. Ama bir müddet sonra bakmışlar ki Türkler geri dönmüyor. O zaman evet bizim dilimizi öğrenmeleri gerekiyor. Fakat kendi dilleri devam ettiğinde topluma entegrasyon noktasında sorunları olduğu şeklinde bir algı geliştirmişler. Ve bu nedenle de bu çocukların ana dilini öğrenmeden de bulundukları ülkenin dilleriyle eğitim öğretim hayatlarını devam ettirecekleri tezleri maalesef çürümüştü. Çünkü insan kendi dilini bilmeden bir başka dilde üretebilmesi, geliştirebilmesi çok zor. Zaten özellikle Almanya gerçeğine baktığımız zaman üniversiteye gitme oranlarına ya da kolejlere gitme oranları daha düşük. Çünkü oradaki çocuklara ve ailelerine sürekli Almanca yeterli vurgusu yapılmış. Oysa ki bir bireyin öncelikle kendi ana diline sahip olması gerekiyor. Bu ana dili üzerine onunla birlikte inşa edilecek bir başka dil bu çocukları aslında daha da avantajlı duruma getireceği için de belki böyle bir politika uygulanmış olabilir.
Çok engel çıkartıyorlar Fatma Hocam.
Evet.
Yani ana dilini Türk çocuklarının kendi ana dillerini öğrenmesine net bir şekilde hakim olmalarına çok programlardan bizim de tespit edebildiğimiz kadarıyla engel çıkartıyorlar. Hocam ana dilinin önemini vurguluyordunuz. Ben araya girdim.
Evet. Şimdi ana dillerine gelmeden önce aslında birazcık kimlik nedir kavramı üzerinden gidersek. Çünkü dilin kimlik oluşturma ve kimlikle alakası var. Tabii çeşitli kimliklerimiz var bizim. Nesnel kimliğimiz, öznel kimliğimiz, sosyal ya da bireysel kimliklerimiz. Ama en önemlisi burada ulusal ve kültürel kimlik kavramı. Ulusal ve kültürel kimlik dediğimizde de hani o nüfus cüzdanlarımızda yer alan işte ana adı, baba adıdır, cinsiyetidir gibi bilgiler var ya. Anthony Smith'e göre ulusal kimliğin temel özelliği tarihsel bir toprak yahut yurt kavrayışı, ortak mitler ve tarihsel bellek, kamu kültürü, bütün fertler için bağlayıcı bir hak ve ödevler sistemi, ortak bir ekonominin varlığından söz ediliyor. Bu bağlamda baktığımızda kültürel kimlik kavramına hem geçmişe hem de geleceğe ait olmak. Hem geçmişe hem geleceğe ait olmak ve kültürel kimliğin içerisine işte dini hayatımız, tarih, geleneklerimiz, göreneklerimiz, yazılı kanunlar ve dışarıdan aldığımız bazı unsurlar giriyor ve bu kültürel kimliği oluşturan ve taşıyan en önemli araç dil. İşte bu noktada çok önemli. Dil insanda bir zihniyet oluşturuyor. Zihniyet ile dil aracılığıyla insanlar varlıkları tanımlıyor, dünyayı tanımlıyor, anlamlandırıyor, düşünceleri zenginleşiyor. Ve eğer öğrenme, depolama ve yorumlama ve arkasından da öğretme olmazsa bir yerde bir kopuş yaşanıyor. Bizim yurt dışındaki Türkleri düşündüğümüz zaman öğrenme sınırlı, Çünkü insan kültürünü veya kimliğini sadece evinden almıyor. Sosyal çevreden ve okuldan da bu kimlik kavramı tamamlanıyor. Öğrenme burada evle sınırlı kaldığı zaman eksik oluyor. Depolama noktası o dili günlük hayatta kullanmadığı için sosyal hayatında çok sık. Orada da bir eksiklik oluşuyor. Zaten yorumlama aşaması diğer ikisi eksik olduğu için yorumlama ve sonrasındaki nesillere aktarma yani öğretme konusu da tabii ki eksiklikler oluştuğu için o bireyin hangi topluma ait olduğu ya da olacağı ya da nasıl bir kimlik taşıdığı da beraberinde birçok sorunu doğuruyor. Yani Araf'ta insanlar ortaya çıkarmış oluyorlar. Yani. Kendi ana dilini çok iyi bilmeyince diğer dili de aslında çok iyi öğrenemiyor bir kısmı için söyleyebilirim. Çünkü çalışmalar diyor ki ana dili olmadan da öğretilebilir diye savunanlar var. Ana dili olmadan hiçbir şey olmaz diyenler de. Ana dili olmadan da insan bir başka dili öğrenip kullanabilir, konuşabilir ama o zaman aslında kendi kimliğini değil. Hangi insanlar hangi dille kullanıyorsa, hangi dili konuşuyorsa aslında o toplumun bir parçası oluyor. O kimliğe ait oluyor. Yani ben Türk'üm diyeyim ama hiç Türkçe bilmeyeyim, Türkçe kullanamayayım, konuşamayayım. O, aslında benim Türklüğümden söz edilemez. Biliyorsunuz iki tür anlayış var. Bir Fransızların başını çektiği, bir de Almanların. Fransızlar için Fransızca konuşmak yeterli. Bir topluluğa ait olabilmek için. Ama Alman ekolüne baktığınız zaman sizin Almanca konuşmanız Alman olmanıza yetmez. Soyca da Alman olmanız gerekiyor. Ama ben burada Fransız ekolünün daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar hangi dili kullanıyorlarsa o toplumun bir parçası oluyor. Bu noktada da bizim ana dilini yurt dışındaki Türklere ya da Türk soylulara ya da kendi ülkemizdeki çocuklarımıza çok iyi öğretmemiz gerekiyor. Devletin bu tür politikalar üretmesi gerekiyor. Belki bilirsiniz tarihte Türkçe öğretme zorunluluğu Osmanlı İmparatorluğu'nu dikkate aldığınızda İttihat ve Terakki döneminde var.
Evet hocam.
İttihat ve Terakki döneminde diyorlar ki bütün okullara Türkçe dersi zorunlu konsun, zorunlu olarak öğretilsin. Hemen öncelikle azınlık gruplar ve daha sonrasında da diğer topluluklar itiraz ediyor. Siz bizi Türkleştirecek misiniz? Yani Türkçe öğrenmek, Türkçe kullanmak eşittir Türkleşmek şeklinde algılanıyor ve itirazlar bu noktada devam ediyor. Tabii İttihat ve Terakki topluluğu bu konuda başarıya ulaşamıyor. Ama genel olarak tarihi sürece baktığınızda eğitim yoluyla bir yere İngilizce girdiyse ya da Almanca ya da Fransızca o toplulukların kültürel kimliklerinde değişikliği de gözlemliyorsunuz. Aynı şey Türk soylular için de söz konusu. İşte Türk coğrafyasına baktığınızda Rusça otomatikman bir Rus yaratmasa bile Sovyet insanını yaratabilmiş. Yani Kazakça gittiği zaman ya da Özbekçe gittiği zaman ya da Tatarca gittiği zaman aslında Tatar kimliği de Kazak kimliği, Özbek kimliği de gidiyor. Yerine otomatikman Rus kimliği gelmese bile bir başka kimlik gelip yerleşiyor.
Hocam siz zaten Özbek dili uzmanısınız. Türk Cumhuriyetlerine ilişkin de tecrübeleriniz, bilgileriniz çok yoğun. Rusların bu yaptığı iş başarıya ulaştı mı? Bir de bunun ardından alfabede 90'da Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra alfabede ortak alfabe çalışmaları vardı. Oradaki durumu da kısaca merak ediyorum. Fatma Hocam evet.
Evet bu çok uzun soluklu bir süreç. Rusların başarıya ulaştıklarını düşünüyorum ben dil politikaları ve planlamaları noktasında. 1800'lü yıllardan daha öncesinde başlıyor aslında alfabe konusu ama dille ilgili çalışmalarını en son 1924'te biliyorsunuz her birini bir cumhuriyet yaptıktan sonra Türk soyluların bulunduğu coğrafyalarda yeni devletler yarattıktan sonra onlara birer yazı dili de yaratılıyor ve bu yazı diline uygun da alfabeler oluşturuyorlar. Bu bağlamda baktığınızda özellikle federasyon içerisinde yer alan yani yarı bağımsız olan Türk cumhuriyetlerinde dil ölmekte olan diller listesine pek çok Türk dili girmiş durumda. Ama cumhuriyetler bazında baktığımızda özellikle nüfusun ne kadar kalabalıksa orada dil yaşamaya devam etmiş. Yani Özbekistan'ın nüfusu çok fazla olduğu için Özbekçe devam etmiş. Türkmenistan'ın nüfusu fazla olduğu orada diğer azınlıklardan daha az Rus nüfusu daha az olduğu için Türkmence devam etmiş ama Kırgızistan ya da Kazakistan coğrafyasında hem Kazak-Kırgız nüfusunun az olması hem de o coğrafyada Rusların çok olması ve diğer etnik grupların çok olması Rusça'nın ortak dil haline gelmesine önemli bir rol oynamış. Tabii Rusça ile gazetenin, derginin, televizyonun, televizyon yayınının veya kitapların varlığının da çok fazla olması Rus edebiyatı, güçlü bir Rus edebiyatı, güçlü bir Rusça bilim ve güçlü bir Rusça eğitim beraberinde diğer Türk dillerinin arka planda kalmasına neden olmuş. Ve uzunca bir sürede tabii ki Rusça eğitim veren okulların daha kaliteli olması, insanların çocuklarını bu okullarına göndermelerinden dolayı ana dilleri yavaş yavaş arka plana atılmış. Alfabe noktasında da şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz 3 Cumhuriyet Latin alfabesine geçti.
Evet.
Çok uzun zamandır Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan Latin alfabesini kullanıyor. Kazakistan'ın Latin alfabesine geçme hareketliliği yeniden gündeme geldi. Tataristan çok sık aslında şey yapıyor, Latin'e geçelim ile ilgili çalışmalara yer veriyor ama Duma bunu tekliflerini hep reddediyor. Tabii federasyonda bir de çok zor. Hem Rusça olacak resmi dil ya da devlet dili ya da uluslararası iletişim dili hem de ana dilleri devrede olacak. O zaman bir karışıklık oluyor. Bir yandan Kiril alfabesi, Rusça çünkü Kiril alfabesiyle yazılmak zorunda. Tatarcayı ya da işte Başkurtçayı ya da Kazakçayı Latin alfabesiyle yazalım deseler ülkede ekonomik anlamda da çok ciddi. Öncelikle iki dilliliğe son vermek gerekiyor herhalde ki resmiyette en azından.
Evet,
sonra
hocam,
alfabe konusuna geçmek.
Kültür konusuna buradan geçeceğiz. Zaten yavaş yavaş giriş yaptınız ama orada Altay Dağları'nın eteklerinde yaşayan Hoton Türkleri 10 bin civarında. Onlar Moğolca konuşuyorlar. Ana dillerini yitirmişler. Şöyle şikayetler geliyordu Fatma Hocam. Biz bu gidişle dinimizi de yitireceğiz diye. Müslüman çünkü Hoton Türkleri. Bu kadar önemli ana dili. Bizim açımızdan da ana dilimiz Türkçemiz olduğu için son derece önemli. Hocam bu bağlamda şunu da merak ediyorum. Cengiz Aytmatov'u nereye yerleştiriyorsunuz?
Çok güzel bir soru. Aslında bunu öğrencilerimle de bazen tartışıyorum. Sadece Cengiz Aytmatov'u değil, acaba Mevlana'yı nereye yerleştirsek?
Buyurun
Mevlana,
hocam.
Celaleddin Rumi veyahut da işte diyorum ki Fuzuli, Baki'yi nereye koyalım biz diye. Biliyorsunuz ki Cengiz Aytmatov Rus edebiyatının önemli bir temsilcisi olarak o coğrafyada söyleniyor. Eserlerini Rusça yazmış. Onun ana diline Kırgızca'ya çeviren de bir başka Kırgız yazar. Bizim Mevlana Celaleddin Rumi için Farslar bizim edebiyatımızın bir temsilcisi
Mesnevi
diyor. Afganlar bizim edebiyatımızın bir temsilcisi diyor. Çünkü Farsça yazmış. Pek çok Türk bilim adamı eserlerini işte İbn Sina'lar, Farabiler'i düşündüğünüz zaman Biruni'leri eserlerini Arapça yazdıkları için Batı da onları Türklüğe mal etmekten daha çok İslam bilim adamları, Arap bilim adamları şeklinde adlarının da maalesef Arapça terkiplerle yazılmasından dolayı Batı onları İslam aleminin bilim adamları ya da işte Mevlana'yı Fars edebiyatının bir temsilcisi olarak gösteriyor. Ruslar Cengiz Aytmatov'u eğitim aldığı yer Rusya. Kullandığı dil Rusça. Ama içeriye baktığınız zaman Cengiz Aytmatov'un eserlerinde özellikle Gün Olur Asra Bedel'e baktığınız zaman tamamen Kırgız kültürü. Üstelik de yani metaforlarla Rusya'nın yaptığı politikaları da eleştiren bir kitap. Böyle baktığımızda nereye dahil etmeliyiz sorusu var. Ama ben yine biraz önce söylediğim cümleyi söyleyeceğim. Aslında biz hangi dille konuşuyorsak o dilin bir parçasıyız. O toplumun bir parçasıyız. Yani eğer o konuşan ben aslında konuşan biz demek. Eğer siz Rusça konuşuyorsanız nasıl diyebilirsiniz ki bu benim edebiyatımın bir parçasıdır? Tabii ki ben Mevlana ya da Cengiz Aytmatov'u bir başka kültürün parçası olarak
hocam,
görmek
dişi
istemem
kurdun,
ama.
Dişi kurdun rüyalarını da Rus edebiyatının bir ürünü denilebilir mi? Bu da yani az önce söylediniz ya işte metaforlar olsun. Bütün o geçmişe döndüğü efsaneler olsun. Türk kültürünün ürünü ve Türk kültürünü yazıyor Aytmatov.
Peki şöyle 4-5 asır sonrasını bir düşünelim. 4-5 asır sonra insanlar bu eserleri okumaya başladıklarında öncelikle o dilden okuyacaklar. Yani evet mesela Mesnevi'nin de tercümeleri var Türkiye Türkçesinde ya da Dişi Kurdun Rüyalarında Kırgızcası var. Ama önünüzde bir Rusçası duruyor bir de Kırgızcası. Orada kullanılan dile baktığınızda bir de dünyanın hangi dillerine tercüme edildiğini ve hangi dilden tercüme edildiğine baktığınız zaman işte İngilizceye, Fransızcaya bu eser Rusçadan tercüme edilmiş. Bu noktada anne babalara çok iş düşüyor. Evet, biz çocuklarımızın geleceği için onların çok dilli olmasını teşvik edebiliriz. Ama hangi noktada çok dilli
hocam,
olmalarını
Kafka
teşvik
Musevi
edeceğiz?
Hocam Kafka Musevi kökenli
Puşkin'de bir yer. Puşkin'de biliyorsunuz Afrika kökenli ama hiç kimse onun Afrika kökenli olduğunu gündeme getirmez. Puşkin Rus edebiyatının en önemli temsilcisi denir. O zaman bizim öncelikle ana dilli eğitimi çok teşvik etmemiz gerekiyor. Yurt dışındakiler için ana dilinin önemini çok ciddi vurgulamak
gerekiyor.
Çünkü biliyorsunuz Almanya'da da epeyce bir Türk yazarı var. Şu anda hikayeler yazıyor. Orada yetişmiş, orada doğup büyümüş insanlar. Dünyanın her yerinde Türkler var. Ve bunlar bulunduğu coğrafyada artık daha eğitimliler. Daha çok başka dili, yani ikinci bir dile sahip insanlar. Ama onlara şunu söylemek lazım. Asırlar sonra size okuyacak olan kişinin sizi nereye yerleştirmesini istiyorsunuz?
Deyip virgül atalım hocam, devam edeceğiz. Profesör Doktor Fatma Açık hocamızla sohbetimize devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Dil, kültür ve aidiyet konusunu konuşuyoruz. Yavaş yavaş kültüre giriş yaptı hocamız zaten. Hocam, Yusuf Has Hacibi'nin şu sözü önemli. Anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir. İnsanı aydınlatan bu dilin kıymetini bilin diyor. Bizim ana dilimiz de Türkçe olduğu için hocamızın da vurguladığı gibi 51 programda da hep vurgulamaya çalıştığımız gibi Türkçemizi çok sevmek gerekiyor hocam galiba. Çok saygı duymak gerekiyor. Üzerine titremek gerekiyor. Çünkü siz az önceki bütün vurgularınızda ekonomik hayattan, kültürel yaşama kadar bütün alanlarda dilin ne kadar böyle sanki akan bir su gibi sızdığını görüyoruz. Fatma hocam.
Evet. Aslında çok bahtsız bir dil Türkçe baktığınızda. Ya. Çünkü dünyanın en zengin, en eski dillerinden bir tanesi. Aslında her dil kendi içerisinde zengindir ama hiç o kadar çok dil vardır ki Türkçe kadar eskiye gitmeyen tarihi ve kökleri. Türkçe kadar geniş coğrafyaya yayılmayan. Türkçe'ye baktığımız zaman Adriyatik'ten Çin Seddi'ne cümlesi gerçekten bir gerçekliktir. Siz sadece Adriyatik'ten Çin Denizi'ne değil, dünyanın pek çok ülkesine gidiyoruz. Mutlaka Türkçe bilen ya da Türkçe konuşan birileriyle rastlaşabiliyoruz. Veyahut da Türk kelimesini duyan insanlar o kadar çok ki. Yani birileri, şimdi herhangi bir ülkeden örnek vermek istemiyorum ama kalemi duymamış olabilirler diyeyim. Ülke olarak örnek vermek ya da millet olarak örnek vermek istemiyorum. Ama Türk kelimesi dünyanın her yerinde bilinen bir kelime. Türklük kavramı ve Türkçe kelimesi de öyle. Biz aslında dilimizi insanlara öğretmek için de hiçbir plan ve politika yapmamışız tarihi süreç içerisinde. Buna rağmen Türkçe çok geniş bir coğrafyaya yayılmış. Yani biz gider gitmez gittiğimiz coğrafyalarda hadi sizin dilinizi unutun, bizim dilimizi konuşun, bizim dilimizi eğitin zorlamasını hiçbir şekilde yapmamamıza rağmen coğrafyaya yayılmış. Evet, elimizde çok az tarihi eser, yani çok eski tarihlere ait Türkçe yazılmış metin sayısı çok az. Aslında bu metinler elbette sadece Orhun Kitabeleri ve 5. yüzyıla sınırlamamak lazım. Ya da işte Divan-ı Lügat-ı Türk diyoruz, 11. yüzyıldan 4 eser falan. Bunlardan çok daha geniş ve zengin. Çünkü orada işlenen dile baktığınız zaman bu işlenmiş bir dil diyorsunuz. Bazen dezavantaj gibi gözükse bile, ki evet dezavantajdır bazı durumlarda, bizim daha geçmişimizi okumamak anlamında alfabeleri çeşitlenmiş. 5 farklı alfabe kullanıldığı halde yaşamaya devam etmiş bir dil. Çok güçlü dillerle, statüsü çok yüksek ve köklü dillerle karşılaşmış. Hani dilimizdeki Arapça, Farsça kelimelerin çokluğundan insanlar şikayetçidir ama bir din dili olması Arapçanın, bu sadece Arapça için değil, din dili olan her dil, Latince öyle bir dil olmasına rağmen din dili olduğu için bakın hala varlığını sürdürüyor. Ya da İbranice din dili olmasından dolayı ortada bir devletleri yokken bile o dil yaşamaya devam etmiş. Bu kadar güçlü dillerle karşı karşıya kalmış Türkler. İşte Çince örneği, zaten Arapça olur, örneği, Farsça örneğine baktığınızda, Rusça örneğine baktığınızda hem çok güçlü siyasi iddialerin hem çok güçlü işte dini ya da ekonomik yapılarla karşı karşıya kalmasına rağmen Türkçe bir şekilde yolunu bulmuş ve günümüze kadar gelmiş. Ben zenginlik diye bakıyorum dilimizdeki o İngilizce demeyeyim. En baştan alırsak Çince'dir, Moğolca'dır, arkasından Arapça, Farsça ya da Ermenice, Rumca kelimelerin olması o dili zenginleştirmiş. Tabii biz onu kendi kurallarımızla aldığımız durumlarda zenginleştirmiş. Kurallar noktasında kaydığımızda bazı tabii ki hatalar görüyoruz ama bizi biz yapan da bu olmuş. Sadece dilimiz değil, kendimiz de öyle. Kültürel anlamda da, biyolojik anlamda da baktığımızda her yerden her şekilde alarak daha zengin bir topluluk haline gelmişiz. Daha zengin bir toplum haline. Dilimiz de öyle. Bahtsızlığı şu noktada, biz bunun farkında değiliz. Yani Türkçe de çok güzel Fuzuli'nin şiirleri var ama aynı zamanda Farsça şiir de yazmış. Türkçe yazılmış ilmi eserler var ama daha çok baktığımız zaman bu ilmi eserler Arapça olmuş. Günümüzde de İngilizce olmaya devam ediyor.
Hocam,
yani
günümüzde
bize rağmen Türkçe bir şekilde ilerliyor, yoluna devam ediyor, akışına devam ediyor. Bir ırmak gibi bazen kendisini etraftan bir şeyler toparlıyor. Ve yoluna akışına devam ediyor. İnşallah da hep devam edecek.
Hocam, tabii ödünçlemeler, söylediğiniz gibi başka dillerden gelen sözcüklerin Türkçenin fonetiği içerisinde kendine çekerek onu kendi sözcüğü haline getirmesi doğal ama tam Türkçe karşılıklar varken, yaşarken bunun karşısında, bu her programımızda vurgulamaya çalıştım bunu, özellikle 3 sözcük çok itici geliyor hocam. Lansman, lokasyon, destinasyon. Varken Türkçe, bunun karşılığında bunları getiriyorlar. Burada herhalde artık bir şuur eksikliğinden bahsetmek gerekiyor galiba Fatmacığım.
Tabii Ziya Gökalp, biliyorsunuz, milli kültürün ilk örneğini dilin kelimelerinde, medeniyetin ilk örneğini de yeni sözler biçiminde icat edilen terimlerde görüyoruz derken bunu vurgulamaya çalışıyordu. Benzer bir şeyi Mehmet Kaplan da söylüyor. Dili bir toplumun duygu ve düşüncelerinin kabı olarak nitelendiriyor ve bunun bu kap ile nesilden nesile aktarıldığını vurguluyor. Yani biz bu kaba ne kadar yerli ve milli olanı koyabilirsek daha sonraki nesiller de o kadar kendi kültüründen, kendi toplumundan haberdar olacak ama içine gerekmediği durumlarda bile yabancı unsurları aldığımız zaman da orada bir karışıklık çıkacaktır.
Hocam, örneğin televizyon sözcüğünün karşılığı Türkçe'de yoktu, almış olabiliriz. Buna itiraz etmiyorum da ben. Varış demek dururken, yani tanıtım demek dururken bunların yerine bu İngilizce sözcüklerin Fransızca telaffuzlarıyla getirilişlerini anlamak mümkün değil hocam.
Evet de dünyanın her dili başka dillerden kelime alıyor. Türkçenin de aldığı ve verdiği pek çok dil var.
Evet.
Sadece biz bunu aslında kendi kurallarımıza uygun söylemeliyiz. Ve aslında bunu geçmişte de başarmışız. Bundan sonra da başarabiliriz. Diyelim ki benim adım Fatma, Türkçedir. Kökeninin hiçbir önemi yok. Evet. Niye önemi yok? Çünkü araba benim adım Fatma desen, ha Fatima diyecek. Çünkü Arapçası Fatima'dır. Ben onu alıp Fatma şekline dönüştürmüşüm. Veyahut da işte baktığınız zaman o kadar çok kelime var ki kökenlerine bakmamak lazım. Benim de kökenime baksanız soyumda, sopumda biyolojik olarak çok fazla karışıklık olabilir. Ama ben kendimi Türk hissediyorum. Türk gibi yaşıyorum. Türk gibi düşünüyorum. O zaman ben bir Türk'üm. Biyolojik anlamda benim kanımın ya da genlerimin neresinde ne kadar diğer unsurlar varın hiçbir önemi yok. Tıpkı dilimde de böyle. Bana benzettiysem, bana mal ettiysem artık o benim ürünümdür. Etimolojisini etimologlar yapsın.
O bilim
sıradan insanın olur. Evet, işi değildir. Ona göre o Türkçedir. Türkçe
hocam,
diye düşünmek gerekir.
Memur maaş katsayısı dediğimizde bunu biz arabada söyledik, Fars'a da söyledik. İki tanesi köken itibariyle Türkçe değil ama anlamazlar. Memur demiyoruz çünkü, memur diyoruz.
Evet.
Hocam yani, evet.
Tabii Tömer'de öğrencilerimiz vardı. Bazen bu kelimeleri siz yanlış kullanıyorsunuz diyordu. Veyahut da anlamı bizim dilimizde böyle değil diyordu. Doğru, artık o benim kelimem. Çünkü onun kelimesi olmaktan çıkmış durumda. Benzer şey tabii Batı dillerinden gelen kelimeler içinde. Pantolonun şimdi Fransızca olduğunu kim nereden düşünsün bulsun. Gerek de yok zaten.
Gerek de yok zaten hocam. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz, sonlara doğru geliyoruz programımızın. Daha işleyeceğimiz konular var. Aidiyete doğru geçelim Fatma hocam.
Tamam. Bilgi sosyolojisi kuramları diyor ki toplumsal düzeyde paylaşılan bir dünya görüşü sağlayan sistemdir dil. Böyle baktığımız
tekrar
zaman...
Tekrarlar mısınız hocam?
Paylaşılan bir dünya görüşü sağlayan temsil sistemi. Yani bir dili konuşma, aynı dili konuşan başkalarıyla aynı gerçekliği paylaşma anlamına geliyor. Bu da ortak kimliğin oluşmasında çok önemli bir rol üstleniyor. Yani dilin kültürel miras açısından önemi kadar birey ve grup kimliklerinin korunmasında da önemi çok fazla. Aynı gerçekliği paylaşma çok önemli. Aynı gerçekliği paylaşabilmek için aynı gerçekliği paylaştığımız zaman ortak kimliğimiz oluyor. Bunu da yaratan dil. Kullandığımız ortak dil. Hani bunu şöyle basitleştirebiliriz. Tıpçıların dili vardır. Edebiyatçıların kendine has bir dili vardır. Türkçe konuşuyorlardır ama tıpçıların dilini ben çok anlamam. Ama onlar bir grup kimliği veya bir meslek dalına ait bir kimlikle konuşuyorlardır o anda. İçinde kendilerine has terimler de vardır ama sonuçta Türkçe konuşuyorlardır. Böyle baktığımız zaman bizim de çocuklarımıza Türkçeyi öğretme nedenlerimizden birisi, nerede olursak olalım dünyanın en önemli nedeni ortak kimlik için, ortak kimlik oluşturabilmek için olmalı. Ortak kimlikten kastım şudur, hepimizin birbirine benzemesi değil. Ama öyle meseleler vardır ki çok önemli konular, orada hepimizin aynı şekilde bakıyor, düşünüyor olması gerekir. Bu bir bayrak olabilir, bu işte özgürlük kavramı olabilir veyahut da toprak söz konusu olduğunda hepimizde vatan dendiğinde aynı düşünce oluşmalı. Çünkü bir Türk için vatan başka ya da bayrağın anlamı başka, bir Amerikalı için bayrağın anlamı başka. Yani. Benim için bayrak çok kutsal, hatta onu kanunla korumaya alıyorum. Bir başkası için bayrak şort da olabilir, işte evinde bir masa örtüsü de olabilir, başka bir şey de olabilir. O kelimeye benim yüklediğim anlam başka, bir diğer toplumun yüklediği anlam başka. Onu anlayabilmesi için de çocuğun işte bu kelimeyi bilmesi gerekiyor. Bu kelimeyi Türkçe olarak bilmesi gerekiyor. Flag diye öğrendiği zaman aynı anlamı yüklemeyecektir bayrakla.
İlginç hocam. Evet. Mutlaka bilmesi gerekiyor.
Evet, işte burada başından beri söylediğim gibi dil birliği bir ideolojinin konusu aslında.
Sosyolojiye ister istemez burada değil mi hocam?
Evet, dil sosyolojisine de giriyor. Bu ideoloji sonraki milliyetçilik hareketleri üzerinde de etkiler bırakıyor dil birliği. Çünkü ulus devletlerde biliyorsunuz tek dillilik anlayışı hakim. İster istemez. Ulus devlet üzerine kurgulanmamışsa, ki öyle devletler var biliyorsunuz, orada birden fazla dil olabilir. Ama onların da her birinin kendi coğrafyası vardır, o iki dilli, üç dilli, çok dilli devletlere baktığımızda. Ama ulus devlette tek dil var. Niye tek dil var? Ortak kimliği, ortak dünya görüşünü oluşturabilmek için. Tabii bu dil dediğimiz şey kendiliğinden de oluşan değil. Okuyacağımız ortak eserlerle. Yani o edebi ürünlerle, yazı diliyle mümkün olacaktır.
Hocam bugüne geldiğimizde Türkçe konusunda yeterince hassas davrandığımızı, dilimize özen gösterdiğimizi düşünüyor musunuz? Burada eleştirileriniz var mı? Olumlu yaklaşımlarınız? Buyurunuz Fatma hocam. Günümüz itibariyle Türkçemiz.
Ben şöyle düşünüyorum, biz sadece bir noktadan bakıyoruz. Yani dilimizdeki yabancı kelimelerin varlığı noktası veyahut da işte çevremizde gördüğümüz yabancı tabelalar. Aslında dili bu kadar sınırlamamak gerekiyor. Onlardan kurtulduğumuz zaman dilimiz daha zenginleşecek, daha güzelleşecek veya daha iyi öğretilecek anlamına gelmiyor. Öncelikle insanların gerçekten de ana dillerini çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Şimdi Amerika'daki ders kitaplarına baktığınız zaman yabancı dil, pardon, kelime hazinesi şu anda 95 bine kadar çıkarılmış. Türkçe ders kitaplarına baktığınız zaman, ana dili ders kitaplarına ortaokulun sonuna kadar 7500 civarında kelime hazinesi. Şimdi 95 binlik kelime hazinesiyle çocuğun İngilizce düşünüşü, üretişi veya kendini hissedişiyle, kendini ifade edişiyle 7500'e birazcık da dışarıdan okumalarla ve çevreden edindiği, aileden edindiği kelimeleri ekleseniz bile mukayese edilemez. Yani günümüzde Türkçenin daha sağlam, ayakları yere basar, dünya dili olabilmesi, statüsünün çok yükselebilmesi için çocuklarımızın kelime hazinesini zenginleştirmek, yani çok okutmak gerekiyor. Ben kelimeyi nasıl okudum, Coca-Cola mı okudum, Coca-Cola mı okudumla iş bir yere gitmiyor. Ya da ben tabelaya işte ne yazdığımla da çok fazla alakası yok. Çünkü o benim dilimi zenginleştirmeyecek ve ilerletmeyecek. Benim de dilimi ilerletebilmem için gerçekten de bütün çocuklarımızla yapacağımız şey kelime hazinesini zenginleştirebilmek. Bunun için de ana dili ders kitaplarını önce düzeltmemiz, sonra çocukları ders kitaplarının dışında bol bol dışarıdan okumalar yaptırmak. Yani romanlar, hikayeler, çocuk edebiyatı ürünleriyle işe başlayıp öncelikle evet, tabii ki sözlü edebiyatımızla, arkasından yazılı edebiyatımızla. Çocuğun ne kadar çok Türkçe kelime hazinesi olursa, bunların ne kadar çok aktive edilebilirse, yani pasif dağarcıkta değil de aktif kelime dağarcığında olursa, yani bunları kullanıyor olursa, o kadar çok Türkçe ile güzel şeyler üretebilecek, yazabilecektir ve Türkçe gerçekten dünya dillerinin içerisinde, evet, sıralamada baktığımız zaman en çok konuşulan ilk 10 dil arasında veyahut da nüfus açısından da, bu açıdan benim dinleyicilerden istirhamım, çocuklarına bol bol okusunlar, kendileri de bol bol okusun, hepimiz okuyalım.
Hocam, 52. programın da sonuna geldik. Sizin son sözleriniz bizim bu programı yapış nedenimiz aslında. Bu söylediklerinizi birazcık olsun dinleyicilerimizle paylaşabilmek adına Neslihan Değirmencioğlu ile birlikte yaptık. Ve sonuna geldik program dizimizin de. Biz buradan dinleyicilerimizi, hocamızın da söylediği gibi, ana dilimize, mutlaka Türkçemize sahip çıkalım istiyoruz. Nedenimiz buydu. Dün doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz programımızı yapmamızın. Son programımızın konuğu Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fatma Açık hocamızdı. Hocam, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
Ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum.
Ve değerli dinleyicilerimiz, 52. programımızı da bitiriyoruz. Ancak önümüzdeki yıl Türk tarihinizin de programımız devam edecek. Başka programlarda yine sizlerle birlikte olmaya diliyoruz ve hoşçakalınız diyoruz. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.